Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Fatma'yla sohbet edeceğiz birazcık. Fatma, biraz kendinden bahseder misin?
Tabii ki bahsedeyim. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümü mezunuyum. Eğitim fakültesi mezunuyum aslında. Bilgisayar öğretmeniyim denebilir kısaca. Ama hiç öğretmenlik yapmadım. Mezun olduktan sonra küçük bir ajansta front-end developer olarak çalışmaya başladım. Ama o zaman tabii ki roller şimdiki kadar keskin değildi. Aslında ön yüzücüydüm gene de. Gerektiğinde back-end de yazıyorduk minicik. PHP vardı o zamanlar. Bu JavaScript framework'leri falan da yoktu. Her zavallı junior'ın vakti zamanında deneyimlediği gibi ben de gecelerin körlerine kadar çalıştığım bir ajanstı orası. Daha sonra şansım biraz yaver gitti ve gitti gidiyor'a girdim. 2 sene kadar orada çalıştım. Gitti gidiyor'dan sonra Inlio'da çalıştım kısa bir sürede. Gitti gidiyor'da da frontendçiydim. Fakat o sırada frontendçilerle ilgili sektörde bu da yazılımcılık mı gibi şeyler vardı. Sen de hatırlarsın belki. Biraz ezikleniyorduk sektörde o zamanlar. Dedim o zaman ben de biraz backend'e bakayım. Java eğitimi almıştım o sırada. Java'da yazabileceğim bir iş bakmıştım. Gitti gidiyor'dan temelde ayrılma sebebim oydu. Çünkü oradaki frontend ekibiyle backend ekibi birbirinden tamamıyla bağımsızdı ve hani ondan sonra Kartaca'da bir süre MVC'de yani control level Java yazmıştım Spring framework üzerinde. Ama frontendçiliğe de devam ettim orada. Yani kendi backend'imi yazıyor gibiydim. Sonra sahibinden bir teklif geldi. Sonra ama oraya tabii ki frontendçi olarak geçtim. O sırada da Backbone'dan itibaren JavaScript framework'leri başlayınca artık JavaScript'çilik de yani frontendçiliğin de bir tadı geldi. Artık bir değeri oldu. Herkesin gözümde de, benim gözümde de, kendi gözümde de. Daha sonra oradan itibaren tamam artık ben frontendçiyim, frontendçi kalacağım şeyine gelmiştim kafasına. Sahibinden sonra Arabam.com'da çalıştım. Bir süre sonra da yurt dışına gittim. Kısa bir Kopenhag maceram var. Orada bir Nordea Bank'ta çalıştım. İşte 4 uluslu bir bankaydı orası. Benim için iyi bir tecrübe oldu çünkü o zamana kadar çalıştım. En büyük frontend ekibi içerisinde çalıştım. 25 kadar frontendçi vardı. Ürün ekiplerine dağılsalar da haftalık toplantıları vardı. İşte büyük ekiplerde işler nasıl yürüyor, neler yapılıyor vesaire onları görmemi sağladı. Profesyonel olarak unit test yazdığım ilk iş orasıydı. İlk React projemi orada yaptım. Ve fakat iş harici başka olumsuzluklardan dolayı çok mutlu olamadığım için sürekli karanlık ve sürekli soğuk olmasından dolayı 7 ay kadar sonra geri geldim. Sonra Armut'a girdim. Hala Armut'ta çalışıyorum. Armut'ta Senior Frontend Developer olarak başlamıştım. Frontend takım lideri ve Associate Director'lığa geldim. Kısaca aslında hayat hikayem böyle ama.
Anlattığın her adımdan aslında 2-3 tane soru çıkar ve çok uzun bir podcast olur. Sadece belki şunu birazcık konuşabiliriz. Ben belki bir yerlerde söylemişimdir. Küçükken falan hatırlamıyorum yani hani şu an. Ama gerçekten hani benim hatırladığım böyle ilk zamanlarda bundan 12 yıl önce falan webmasterlık diye bir şey vardı böyle yani hani CSS ve HTML ile uğraşıyordun. jQuery falan da var idi herhalde yanlış hatırlamıyorum.
Vardı.
Olmasın. Ama çok primitive'di galiba. Framework yoktu zaten bildiğim kadarıyla.
Yoktu.
Sonrasında tabii hani sen şey dedin ezikleme içerisinde. Çünkü orada çok kompleks işler olmadığı için mi acaba böyle bakıyorlardı ya da bakıyorduk?
Ya sanırım öyleydi. Yani daha aslında son zamanlarda bile işte CSS yazan kendine yazılımcı demesin diye bir tartışma çıktı ya Twitter'da. Gördüm mü kaçırdım mı bilmiyorum ama. Muhtemelen o yüzden yani hani ne object oriented programlama yok ne bileyim bir data analiz yok ne bileyim data structure yok. Bundan da programcı mı olur gibi bir bakış açısı olabilir belki insanlar ama her disiplinin kendine ait feature'ları olduğu için aslında öyle bakmamak lazım olayı diye düşünüyorum. O sıralarda webmasterlık yani şimdinin belki full siteydi. Master olan insan uçtan uca bir web sitesinin her şeyini yapabiliyordu ve bu kadar teknoloji de bu kadar ileri değildi. Data güvenliği olsun, dizayndan tutun her şeye kadar. Her şey daha primitivdi aslında yani. Şimdi görsek 90'ların sonunda yaptığımız siteleri ya da 2000'lerin başında yaptığımız siteleri sanırım hiçbirimiz beğenmeyiz. Ne teknolojisi ne dizaynını. Temel programlama mantığını kapsamadığı için CSS, HTML.
Evet yani illa bir böyle bir data structure, belli design pattern'ların şunların bunların olması gerekiyor ama başka bir pratik var orada bence aslında. Ben beceremiyorum açık konuşmak için. Çünkü farklı CSS framework'leri de çıktı üzerine şimdi.
Evet.
Yani ve garip bir şekilde böyle compile edilmeleri işte Tailwind'in falan böyle değişik makaleler var. Yani başka bir yerlere gitti olay. Ben o yüzden yani hani çok böyle şey durmuyorum. Hala duran var mı bilmiyorum da durulmaması gerekiyor. Ama şey kavramında biraz front-end yazıyorsun. Super Angular biliyorsun. Ama hayatında CSS çok az görmüşsün. Mesela DOM'u da biliyorsun. Zaten DOM'u bilmen lazım bir framework'le uğraşıyorsan ama CSS'e bulaşmamışsın. Şimdi bu kişiye front-end developer denebilir mi?
Bence denebilir çünkü artık hani front-end developer'lık da kendi içinde bölünmeye başladı diye düşünüyorum. UI developer'lar var işte CSS HTML'i coşturup hoplatan, zıplatan, o animasyonlarını yapan vesaire insanlar var. Ve JavaScript engineer'lar var aslında ve bu title'da bayağı iş ilanı açıldığını da görüyorum yani JavaScript engineer. Hatta geçenlerde TypeScript engineer falan bile vardı ortalıkta yani Angular developer, React developer diye. Artık insanlar niş pozisyonlar açıyorlar ve dolayısıyla sadece JavaScript yazmak da sizi front-end developer yapar ya da sadece CSS HTML yazmak da sizi front-end developer yapar. Belki size ek olarak bir UI developer title getirir ya da JavaScript engineer title getirir diye düşünüyorum aslında.
Yani full stack deyince böyle insanlar aklına o her şeyi bilen gibi değil de yani bir yemek yapıyorsun. Yumurtaları başka biri kırsın, çırpsın. İşte orada hamur elde edelim. Sonra o hamuru başka biri yoğursun. Ondan sonra işte o malzemeleri başka biri koysun. Fırına başka biri koysun. Fırında ne kadar olduğuna başka biri baksın. Ya böyle yani hani aynı şey için mücadele ediyoruz ve 4-5 kişi dağılıyor. Hepsi uzman olsa konusunda eyvallah bir şey demeyeceğim. Fakat ben biraz tabii çok büyük web siteleri için konuşmak bunun için gereksiz olabilir ama bazen bana çok şey geliyor ya, birbirimizin ayağına işinin önüne geçiyormuşuz gibi geliyor. Yani çünkü ben bir backendçi olarak illa API değil de öbür tarafta o framework'te o backend'den yolladığım JSON nasıl renderlediğiyle alakalı bir şey yaparken bir anda kendimi CSS'te de bulabiliyorum istediğim şekilde görünmediği zaman. Çok böyle bir konfliktler ortaya çıkabiliyor. Yani kod konflikti değil, şey fikir konflikti gibisinden. Ben orada biraz daha şey tarafındayım. Kişilerden öğrenme, işte PR açıp ona sorma, gene bir şeyler yapıp işin içinde böyle elini biraz kirletme bana daha doğru geliyor. Görev tanımın çok açık ve net. Yok abi sen Angular dönen JSON'ı alacaksın. Yamuk yumuk görürüz. Önemli değil. O sonrası şeyini düzeltecek step step böyle üretim bandında gidecek gibi olabilir. Mesela buradan armuta ziptim. Siz böyle mi çalışıyorsunuz?
Ben senin dediğine katılıyorum. Hani full stack'lik bence de her yaptığım işte uzmanım gibi değil de ne bileyim işte backend'de çok iyiyim ama biraz da işte Angular'ı da yazabiliyorum gibi geliyor bana. Ya da ben frontend temelim çok iyi ama işte kendime bir bana gelecek olan API'den dönecek olan datanın ucuna kenarına bir yerine de dokunabiliyorum minik bir işler varsa gibi. Bunlara da full stack denebilir diye düşünüyorum. Biz Armut'ta aslında senin dediğin gibi çalışabilirdik ama bizim frontendçilerin reposuyla backendçilerin reposu epey ayrı şu anda. Backendçi bir arkadaşımız dur birazcık şuradan Angular yazayım, CSS yazayım gibi bir hevese kapılmıyorlar şu anda arkadaşlarımız ama geçmiş yıllarda birkaç arkadaşımız dur ben Angular öğreneceğim deyip gelip bizimle birkaç komponent yazmışlığı da var. Bizde keskin ayrımlar yok. Hatta yakın zamanda business'tan product manager'la geçen arkadaşlarımız da oldu. İşte product manager olup ben artık developer'lık öğrenmek istiyorum, bana şans verir misiniz diyen arkadaşlarımız da oldu. Onları da normal dışarıda insanları nasıl hire ediyorsak o şekilde hiring sürecine dahil edip title'larının değiştirilmesine bile yardımcı oluyoruz. İsteyen istediği yerde kod yazabiliyor. Ben mesela C# da bir şeyler yazıyorum gerektiğinde. Benim takımımda backendçi eksikliği var şu anda. Hiring de yapıyoruz arkadaşlar. Hemen reklama vereyim şuradan. Hemen başvurun bizi. O yüzden ufak tefek C# yazıyorum. Ufak tefek Node.js'de yazıyorum. Frontend çıkırken olmama rağmen. Böyle bir ayrım çok yapmıyoruz. İsteyen istediğine dokunuyor diyeyim.
Böyle full stack deyince o her şeyi bilen Onyx engineer gibi belki kulağa geliyor ama bayağıdır var da ben yeni böyle şey yapıyorum. Software craftman yani hani bir craftman demek istemiyorum burada da craft birey. Bu daha iyi oluyor çünkü ya en nihayetinde weble uğraşıyorsan başka bir daha backend'de ve de başka bir şekilde değilse çok hani network seviyesinde oralarda buralarda bir şey yapmıyorsan neyse yani bir şekilde her yere dokunman gerekiyor yani bunu yaparken minik de olsa tamam yani mono repo için konuşuyorum bu arada hani ayrı ayrı repolara girmek zor olabilir
evet.
Büyük yerlerde işte lokalinde çalıştırmak zor olabilir o ortam yoktur bilmem ne. Yani o başka bir şey ama imkanın varken işin içine girmek, o kendin onu ellerinle yapmak bana daha sanki doğru geliyor böyle ama bilmiyorum yani pratik olarak tabii herkesin yoğurt yiyişi farklı. Zaten sizde de galiba farklı ki repolar ayrı.
Aynen öyle.
Zaten hani oradan öyle gidileceği belli olmuş başında. Hadi şimdi ekipler ayrıyoruz, repolar da ayrılalım. Repolar bir şekilde ayrılmıştır, ekipler de ayrılmıştır yani en nihayetinde diye düşünüyorum. Aynen. Kaç kişi var sizin frontend ekibinde? Şimdi diğer tarafta 25 dedin ya da hani markada.
Burada 5 kişiyiz ben dahil. Ama 2020'de bir çılgın büyüme hedeflerimiz var. İnşallah başarabilirsek.
20'de ama geçti 2020.
Ay özür dilerim. 2022'de. Okay. Bir ay sonra ama. Yok, aktif arayışımız var. Hem frontendçi, hem iOS developer, hem Android developer, hem backend developer. İlanlarımıza başvurabilir arkadaşlar. 2022'nin sonuna kadar bir ekibi iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Bir 10 kişi olacağız umarım. Her şey yolunda giderse.
İşte burada da mesela karmaşıklık ortaya çıkıyor. 10 kişilik backend ekibi. Ya zaten 10 kişilik bir takım çok büyük de bence. 10 kişi backendimiz var bizim. İyi. 10 kişi frontend var. Wow, o kadar ne iş var ya falan diye soruluyor. Bak sen bile 20, evet. Mesela 25 dedin. Büyüktü falan diyorsun mesela 25'e. Değil mi aslında?
Evet,
ama
evet,
25 kişi backend desek mesela.
Değil.
Büyük kaçmayabilir kulağa belki. Niye böyle oluyor sence?
Sanki backendçilerin daha çok mu işi var acaba? Onlar API'yi veriyorlar. Ya biraz aslında şey olduğu için belki artık backend for frontend mantığı var ya, daha business logic backend'e döndüğü için biz sadece veriyi alıp gösteriyor gibiyiz. Görece daha az işimiz var gibi düşünüyorum. Özellikle dizaynı çıkardıktan sonra, datayı giydirdikten sonra ondan sonra maintenance'ı çok çok daha kolay. Eğer kodu düzgün yazdıysanız, technical debt bırakmadıysanız. Mesela şimdi bizim Angular projeleri epey düzgün gidiyorlar. Yani ilk sıfırdan yazdığımız eski legacy kodumuzu Angular'a çeviriyoruz şu anda. O projeler çok düzgün, hem maintain oluyorlar hem de büyütebiliyoruz yani. Bizim 10 kişilik frontend ekibi aslında biz tek bir frontend ekibi gibi çalışmıyoruz. Frontend ekibi olarak toplu yaptığımız toplantılar, toplu yaptığımız çalışmalar ve kendi board'umuz da var, Jira board'umuz da var ama bizde işler product takımlarında yürüyor. Her product takımına bir frontendçimiz var. Dolayısıyla 2022'de de product takımları da büyüyecek. Dolayısıyla frontendçilere ihtiyacımız var aslında. O yüzden 10 kişiye çıkıyoruz.
Aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya tabii duruma göre değişiyor da business logic dedin ya. Mesela business logic. Yani eğer o hazırsa bir şeyi serialize edip bir de endpoint yazmak çok büyük bir dert olmuyor bir saatte aslında. Benim kendi tecrübelerimden son 4 senede gördüğüm ya müthiş bir frontend'de vakit geçiriyorum. Yani hani
sen kişisel tecrüben olarak söylüyorsun.
Evet, çünkü orada hiçbir şey yok ortada henüz. Bir JSON orada bir şekilde geliyor. Çünkü orada bir model var. Ya yani bir model var. Bir alan ekliyorsun fazladan. Onu da serializer'a koyuyorsun. Hadi bakalım şimdi burada buna tıklanınca görünecek. Orada o fırlayacak. Buna component eklenecek. Route eklenecek. bu modele eklenecek. Yani Ember için konuşuyorum mesela. Onların testleri yazılacak ki JavaScript'te test yazmak ayrı bir sinir, bir dert yani.
Katılıyorum.
Senkron, asenkron olduğu için o tip şeyleri handle etmek, dışarıya istek atıyorsa Notlamak. Falan. Siz Armut'ta bu test konusuna nasıl yaklaşıyorsunuz? Ha, galiba iyisiniz çünkü şey dedin hani bizim maintenance'ımız, şuyumuz buyumuz iyi oluyor, rahat oluyor dedin. O zaman testleriniz bayağı iyi.
Bayağı iyiyiz aslında. Şöyle bizim tek siteğimizde Angular, React ve Vue var. Ama %75 gibi Angular hakimiyeti var diyeyim. React'la bir projemiz var, Vue'la da bir projemiz var. Ama şu anda bir incoming Next.js'le yazmayı planladığımız bir proje de var. İçeride mümkün olduğunca ekibin de istediği teknolojileri de tutmaya çalışıyorum. Hem ben de up-to-date kalabilmek için hem de ekipteki çocuklar da up-to-date kalabilsin istiyorum. Zaten biraz frontend dünyası çok vahşi, sen de biliyorsun. Her an her şey değişebiliyor. O yüzden up-to-date kalmak çok önemli. Angular, React ve Vue projesinde unit testlerimiz coverage'ı ortalama %80'lerde. Angular projelerinde ayrıca end-to-end testler de yazıyoruz. Onlar da fena durumda değil. İlk başladığımızda end-to-end test yazmaya happy path'leri test ediyorduk. Ama ne zaman bir bug'la karşılaşsak hemen onu ekliyoruz. Bayağı senaryo var. Armut'ta şimdiye kadar bir QA ekibi yoktu. Tester'ımız yoktu. Yani test engineer'imiz de yoktu. Kendi yazdığımız unit testlere ve kendi yazdığımız end-to-end testlere güvenerek canlıya çıkıyoruz aslında şimdiye kadar. Ama bir QA lead aldık ve bir QA takımımız da gelmek üzere. Kendisi takımını kuracak. Umarım.
Peki bu QA takımının olmasıyla tabii ki iyi olmasıyla beraber testlerde biraz böyle bir yumuşama, özellikle enter testlerde bir yumuşama olur mu sence?
Arkadaşımız geçen hafta başladı ve bizim yarın kendisiyle bir toplantımız var. Ben de unit testleri bırakmayacağımızdan kesinlikle eminim. Onları yazmaya devam ederiz ama ben de kendisiyle bu konuda konuşmayı planlıyorum. Ne düşünürsün, devralır mısınız entrantleri diye. Şu an emin değilim ama bir göreceğiz bakalım. Bu arada bence entrant test yazmak, Sarkis'le yazıyoruz şu an. Unit test yazmaktan daha zevkli geliyor bana. Bilmem sen ne düşünürsün diye. Açıyorsun, klik yapıyorsun falan filan. Sağ sonra
evet,
çok eğlenceli geliyor.
Biz de paraşütteyken Q unit kullanıyorduk. Orada da hani çok böyle tıklama etme yoktu ama onun kendi acceptance test dedikleri kavram vardı. End-to-end oluyor zaten. Bütün sayfaya bakıyorsun aslında. Component based değil de. Keyifli oluyor. Doğru. Onun da ekranında var. Doğru. Şimdi hatırladım. Görebiliyorsun. Burada da yapıyoruz ama burada şimdi çalıştığım şirkette backend'de frontend bir proje. Monolit ve hani gidip backend'de de sistem testi yazdığında aslında frontend'de test edebiliyorsun gibi böyle bir kavramsal bir durum var. Yanılmıyorsam eğer. Ben de o kavrama biraz uzağım, bilmiyorum yani. Frontend'de son 3 senede test yazdığım için bir şeyleri mocklamak, stoplamak, işte dışarıya istekleri onları stoplamak falan böyle bir karın ağrısı olabiliyor bazen yani hani gerçekten. Yazılmadıysa test, sonradan test yazmak da zor oluyor çünkü.
Katılıyorum.
Düzgün bir mimari üzerine kurulmadıysa bütün test yalan oluyor yani, yazmayalım diye.
Ya şey, kodu yazarken eğer test yazmayacaksan zaten testable kodu yazmıyor gibi oluyorsun. O seni durduran bir şey ya bir yandan testi de yazarken. Onu yazarsan. Dolayısıyla çok haklısın. Bir de başkasının koduna test yazmak da çok zor bence. Koduda refaktör etmen gerekiyor falan. Orada kaçıracağın business logic olabilir. Bunun haricinde soruya geri dönecek olursam maintenance kolay dememin başka bir sebebi de bir de bizim designer takımıyla, daha doğrusu onların hazırladığı bir design guide var. Bizim de aynı şekilde bu design guide'ı koda çevirdiğimiz bir asset library'imiz var. Dolayısıyla eğer büyük tutuyorum bir yeni bir sayfa ekleyeceğim customer onboarding'e. Eğer o sayfada çok çılgın design atakları yoksa, ki genellikle yapmıyorlar, bizim design guide'a sadık kalıyor sağ olsun designerlarımız. Dolayısıyla benim komponentlerim var, design komponentlerim. Atıyorum buton, iki tane buton yan yana mı duruyor, alıyorum onu tak koyuyorum. İşte typography için mixinler var, alıyorum onu koyuyorum bir function gibi. Ondan sonra endpoint'e çekiyorum. İşte datayı bir yere koyuyorum. Eğer endpoint'ten gelen datada bir takla atmam gerekmiyorsa, ki sağ olsun backend ekibimizde dediğim gibi business logic'i arkada tutmaya çalışıyor. Biz sadece datayı gösteriyor gibiyiz. Dolayısıyla yeni projelerde, yeni hayata geçirdiğimiz projelerde rahat hareket edebiliyoruz. Yok mu eski legacy kod? Tabii ki var. Mesela ilk 4,5 yıl önce ben Armut'a başladığımda ilk yazdığım ve Angular'ı öğrenerek yazdığım proje, mesela Customer Onboarding projesi. Onu biraz refaktör edilmesi gerekiyor. Çünkü zaman içerisinde hem ben Angular'da daha iyi oldum, hem ekip geldi. Öğrendik. Artık Angular'da ustalaştık. Dolayısıyla orada yaptığımız hatalar varmış. Onları artık görüyoruz. Mesela uzun, büyük büyük komponentler var. Onları küçültebiliriz. Oraya daha fazla test yazabiliriz gibi. Her yerde, her şirkette, her işte olacağı gibi bizde de legacy kod ve refaktör edilmesi gereken yerler var tabii ki. Ama genel olarak günümüzün %70'i mutlu, mesut geçiyor.
Anladım. Yani zaten bir şeyi söyleyeceğim. Bu tasarım storybook diyeyim ben, hani şimdi ona bir marka ismi
evet,
vererek öyle bir şey. O olmadan olmaz zaten bu tip şirketlerde yani, hani o mümkün değil, yürütülemez. Herkes kafasına göre buton ve CSS koyar, ortalık böyle çarşamba pazarı derler bizim burada, ona döner. Kama karışken, ne, nerede, ne yapıyoruz, niye ona öyle diyorlar bilmiyorum. Öyle bir laf var. Peki şimdi şeyi merak ettim. Şey dedin ya sen, yeni frameworkler, işte yeni teknolojileri takip etmek, iyi kullanmak, odur budur. Sen kendini nasıl geliştiriyorsun ve uzun bir süredir de çalışıyoruz değil mi? 12 senedir falan galiba sektördesin anladığım kadarıyla.
Aynen. 2008'den beri çalışıyorum. 13 yıl olmuş. Yani yaşımız ortaya çıktı.
Nasıl geliştiriyorsun kendini? Neler yapıyorsun? Bir de idarecilik yönün var çünkü. Hani nasıl oluyor? Çünkü ben de çok kısa bir dönemde olsa idareci gönlü buldum ve kendini geliştirmek zorlaşıyor bir saatten sonra. Çok uzak kalmak zorunda kalıyorsun. Günlük olarak. Akşam kendini ayıracaksın. Gülümsüyorum. Ancak öyle. Neler yapıyorsun?
Çok haklısın. İnsan yönetimi de çok vakit alan bir şey ve şimdi yardımcı direktör de olunca direktörü yardım etmek için de başka iş akışları ile ilgili vesaire de gün içerisinde bir sürü toplantı oluyor vesaire. Artık teknolojiye zaman ayırmak zor oluyor ama bir yandan da bir product ekibinde frontend development yapıyorum aslında şu anda. Aktif kod yazıyorum yani elimden geldiğince. Onun faydası var. Hatta growth ekibindeyim. Geçen birkaç önce yaptığımız bir proje var mesela, onu Express.js ile yaptık. Ben de ilk defa production level Node.js'le bir şeyler geliştirmiş oldum aslında. Fena olmadı. Onun haricinde PR'lere bakmak çok işe yarıyor. Çünkü çocuklar da sürekli bir şeyler öğreniyorlar ve kodda görüyorsun onu. Aa diyorsun, bu değişik bir şey, bir bakayım bu neymiş, araştırıyorum falan mesela. Bana değişik gelen bir şeye hemen gidip yorum yazmıyorum. Burayı niye böyle yaptın? Bak bunun da böyle bir yolu var, dinozor olmamak için. Araştırıyorum. O PR bakmak benim çok işime yarıyor. Sadece kendi takımımda değil. Dışarıda da yeni bir şey gördüysem hemen onların kodlarını da okuyorum yani. PR'e bakmak, kod okumak.
Orada bir şey fark ettim ama ben. O biraz bana şey geldi. Aynısı bende de vardı. Ama bir süre sonra şey fark ettim. İnsanlar kendi kendilerine bir şeyler yapabiliyorlar. O zaman bana ihtiyaç yok ki dedim yani. Çünkü o PR'da senin bir şey söylemek için varsın. Hani sen onu söyleyemiyorsun zaten. Söylememen normal çünkü pratikte bir uzaksın. Yani hani belki bir tık sonrayı daha iyi görebildiğin için olabilir. Domaini daha iyi bildiğin için olabilir. Bilmem ne başka bir şeyler söylenebilir. Peki buradan o zaman şeye geçelim madem. Bir front-end developer ve yönetici olarak iki kademe bir de var. Yani iki görev var anladığım kadarıyla. Hem bulunan front-end developerlarla ilgileniyorsun hem de müdüre yardımcılık gibi bir durum.
Aynen. Bu title'ın Türkçeleştirilmesi çok zor değil mi? Ben de zorlanıyorum. Özellikle...
Ben İngilizcesini söylemekte zorlandığım için şu an galiba ondan oldu.
Çok ekiple birlikte karar vermeyi seviyorum esasında. Bizim haftada 3 kez yaptığımız toplantılarımız var. Bir Let's Code Review Together var. Birlikte kod review yapalım. Eğer büyük bir PR varsa toplantısı. Bu hafta frontend için de yaptığı toplantısı var. Orada da frontendçiler farklı product takımlarının olduğu için align olalım diye. Herkes haftasının nasıl geçtiğini anlatıyor. Bir problem varsa onu anlatıyor. Ya da işte kendim bizim monoripoda yaşadığı bir problem varsa burayı nasıl düzeltebiliriz onu anlatıyor. Bug day'ler yapıyoruz. Yani çarşamba günleri öğleden sonra bug session'lar oluyor ve işte o hafta içerisinde akışı bozmayan ama gene de loglanan bug'lar varsa onları düzeltmeye çalışıyoruz. O konuda yaptığımız bir toplantı bu işte. Bu hafta frontend için de yaptığım toplantısı. Bir de What is New in Frontend var. Orada da her hafta bir arkadaşımız frontend'de yeni ne varsa, ilgilendiği ne konu varsa ya da ekipteki arkadaşların bilmediği, kendisinin araştırıp öğrendiği ne konu varsa onu bize anlatıyor. Bu 3 toplantıyı yapmaya çalışıyoruz. Yani çoğunlukla PR toplantısını yapmıyoruz. Çünkü hızlıca PR'lere bakılıyor ve o kadar büyük PR olmuyor. Ama diğer ikisini genellikle yapmaya çalışıyoruz. Bu toplantılarda da mesela bir proje var. Diyelim ki bizim yeni bir business model projemiz vardı. Bu Rose & Contact projesi. İşte o proje yaklaştı, taskları açıldı. Nasıl yapacağız bunu? Özellikle o ilgili takımı, yani ellerini kirletecek olan takım üyesinin fikrini alıyorum. Mesela bunun için yeni bir teknoloji denemek ister misin? Ne kadar zamanın var? Öğrenmeye yetecek zamanın var mı? Bunu planlayabilir misin diye soruyorum. Sonra da diğer frontendçilere soruyorum. Bu yeni teknolojiye girelim mi sizce? Hani bir problem yaşarsa arkadaşımız destek olabilecek misiniz? Herkes bir yandan öğrenebilecek mi? Takımın rızasını alarak ilerliyorum. Dolayısıyla aslında tek liderlik de yapıyor olduğumu düşünüyorum. Ama o biraz daha kolaboratif gidiyor yani.
Böylece de birazcık gününün nasıl geçtiğini de anlattın aslında. Hem soruya cevap vererek hem de o tech lead'in açılımını yaparak bayağı bir bahsetmiş oldun. Güzel oldu. Şimdi ben bir şey soracağım. Burası böyle çok diken üstü bir konu ama. Şimdi sen bir kadın yazılımcısın ve hani uzun süredir sektördesin. Ben çok büyük saygı duyuyorum ve hani bir noktaya gelmiş durumdasın ve birçok noktaya da gidebilirsin, gitmelisin de zaten. Yani bu çok konuşmaya değmez. Ne gibi zorluklarla karşılaştın ya da herhangi bir zorlukla karşılaştın mı?
Ya tarih boyunca kadına biçilen rollerle ilgili maalesef zorluk yaşayan arkadaşlarım var. Galiba ben şanslılardanım. Yani profesyonel hayatımda çok fazla mobbing de görmedim hani kadın olduğum için. Hani böyle bir doğrudan bir baskı da görmedim. Birkaç tane örnek var hayatımda yaşadığım, profesyonel hayatımda yaşadığım ama belki de münferit kadın olduğum için değil diye yorumlamak istiyorum esasında. Ama gerçekten zor çünkü biraz mansplaining durumları hep oluyor yani işte. Ben bütün erkeklere şey yapmak istemiyorum ama gerçi bu işin kadın erkeği yok da bazen insanların egoları konuşmaya başlıyor ve karşısındaki insanın nereden vuracağını bilemeyince zaten bu kadın noktasına gelebilir. Gelmesi kolay oluyor yani o ego patlaması yaşayan arkadaşların. Bu da çoğu zaman kırıcı oluyor. Biz kadınların kendimizi ispatlamak için daha fazla çalışmamız gerektiğini hissettiriyor. Ya da içine kapanıp insanlar küsüyorlar işte ve görünür olmaktan kaçıyorlar. Çok kolay değil ama çok şükür ki ben profesyonel hayatımda bir zorlukla karşılaşmadım. Özellikle armut çok çeşitliliği seven ve destekleyen bir şirket. Hani reklamını yapmak için söylemiyorum gerçekten. Çünkü hem çalışma ortamı olarak insana huzur veren bir yer. Bu tarz haksızlıklar hiç görmüyorum. Kurucularımızdan birisi kadın. Kendisi de bu konularda çok hassas. Woman Only kanalımız var mesela. Orada kadınlar gününde falan neler konuşulduğunu görmeni isterim yani. Gayet cesaretlendirici bir şirket. Öyle söyleyeyim.
Anladım. Tabii ki bu tip şeyler aslında... Yani girmemek derken bunları konuşuyor olmak bile anlamamamız lazım. Yani ne anlatıyoruz biz birbirimize diye böyle bir bakmamız gerekiyor ama neye hala oralardayız. Ben sadece senin bir görüşlerini ve hani varsa biraz deneyimlerini dinlemek istedim. O kadar üstüne çok yorum kendim yapmayacağım. Armut, frontendçilik, yönetimcilik, bir de code fiction'la uğraşıyorsun. Yani podcast yapıyorsunuz. O da cidden ben de uğraştığım için birçok kişiyle tanıyoruz zaten. Emek isteyen bir iş. 5 sene oldu mu? 6 sene oldu mu? Uzun bir süre oldu
bir
yani.
6 senesi var ama ben bunun son 3,5-4 yılında varım. Ben çünkü Armut'a girdikten sonra tanıştım Denizler'le. Daha doğrusu Code Fiction'ı takip ediyordum ama bireysel olarak Armut'a girdikten sonra tanıştım. Ve beni sevdiler sanırım. Frekansımız uydu. Beni de dahil ettiler sağ olsunlar. Zor bir iş gerçekten. Geçen sezon ben mesela çok katılamadım. 1-2 bölüme katılabildim. Yüksek lisans yapıyordum bir yandan. Zaten ona hazırlanması, hakkını vermesi de lazım. Çünkü laf salatası da yapmak istemiyoruz. Hani orada bir konu başlığımız var ve insanların... Çünkü vakit çok değerli biliyorsun. İnsanların vaktini alıyoruz ve onlara gerçekten bilgi sunmak istiyoruz. Dolayısıyla dolu gelmek için çaba sarf ediyoruz hepimiz. Baştan işte toplantılar yapılıyor. Arklar belirleniyor. Konu başlığımız gene vardı. Haftada bir toparlanıp doğaçlama gibi yapıyorduk. Şimdi çok daha profesyonel gitmeye çalışıyoruz. Bu konuları belirliyoruz. Ondan sonra konularla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ondan sonra toplanıyoruz. Mesela bir günde 3 bölüm çekmeye çalışıyoruz. Bir hafta sonumuzu kapatıyoruz o iş için. Dolayısıyla biz de çok zaman ayırdığımızdan dolayı iyi bir şey çıkmasını istiyoruz. Hazırlanıyoruz yani. Bu sezon gene güzel konular seçtik. Güncel kalmaya da çalışıyoruz bu arada. Code Fiction'daki arkadaşlarımızla da herkes kariyerinde bir noktaya geldiği için yakınız aslında sen de işte. Herkes 10 plus yıldır sektörde. Dolayısıyla şimdi kariyerimizde nereye gideceğimize dair kendi aramızda da konuştuğumuz şeyler var. Mesela önümüzdeki dönemde 3 bölüm Senior Developer'ın yolu diye bir ark yaptık mesela. Adı da güzel. Mesela onunla ilgili konuşacağız. Kendi yaşadıklarımızdan da yola çıkarak bir şeyler oluşturduğumuz için havada da kalmıyor. Eğer hazırlanırsak içi de dolu oluyor. Hazırlanmaya hep uğraşıyoruz o yüzden.
Yani evet, o dediğim pad 3 Senior Developer'ın yolu 3 bölüm az olmuş. Tabii bölümlerin dakikalarını bilmiyorum bu arada. O yüzden az olmuş dedim. O çok enteresan bir konu. Yani hani inan bana çok enteresan geliyor. Çok fazla şey okudum, dinledim. Twitter'da var. Hala bile çok böyle emin olamıyorum bazı şeylerden. En son canın ne istiyorsa onu yap. Neyi mutlu ediyorsa seni onunla devam et diye düşündüm. Mesela ben bir teknik liderlik, işte takım liderliği de bir tecrübem oldu. Şunu fark ettim kendimde. Uzaktan, yani ilk tecrübemdi. Böyle bir 8-9 ay sürdü. Başardım, başaramadım. Kendi adıma başarılıydım ama başkaları değerlendirir benim adıma bunu. Ama şunu fark ettim. Ben uzaktan yapamıyorum yani. Yani insanlarla beraber olmam gerekiyor.
Çok zor.
Çünkü öyle bir enerjim var. Yani merak et, yani mikro management gibi değil. O yanımda yeni giren junior'ın ne yaptığını anlamak istiyorum. Çünkü benim geçtiğim yerden geçecek. Biliyorum. 2 gün soru sormuyor, anlıyorum derdi. Yani oradan anlayabiliyorum. Slack'te konuş diyorum yani, abuk subuk da olsa soru soruyorsun ama insana böyle deyince de garip oluyor. Coffee break diyorsun bilmem, yani hani çok oturmadı bana, benim şeyime. Ben çok yorulmaya başladım mesela. İşte mesela hani illa senior gitsin, tech lead olsun dersek ama başka bir katman giriyor araya, işte remote giriyor. Belki de bunun öğretilmesi lazım o kişiye. O da olabilir. O da olabilir
yani. Ben de düşünüyorum yani. Çok katılıyorum sana yani. Remote liderlik yapmak aşırı zor. En azından ben mesela zaten remote'a geçmeden evvel de Armut'ta lider olduğum için bir derece insanları tanıdığım için ve insanlar da beni tanıdığı için bir derece zorlanmıyorum. Ama mesela şu an şey hayal edemiyorum kendimi. Başka bir şirkete lead developer olarak gidiyorum ve işte bana bağlı 5-6 kişi var ve onlara kendimi tanıtacağım, sevdireceğim, onlarla iş yapmaya başlayacağım, işte takımı yönetmeye başlayacağım falan, orayı hayal edemiyorum gerçekten. Remote'da
burada öyle değilim de, burada normal individual developer'ım artık da, paraşütte de çok tanıyorum tabii, hiçbir farkı yoktu ama takımdaki yeni gelen insan, gidenler oldu, yeni gelenler de hep uzaktan geldiler. Şimdi onlar da birbirini tanımıyor. Baktığında benim takımımda 5 ya da 4 farklı şehirden insan da insanlık geldi böyle. Bir acayip bir durumda gerçekten. Hem çok challenging, çok güzel, hem böyle bir şeyle konflikt oluyor senin kişiliğine, işte böyle bir, bu işi yapmış olanları izliyorsun, okuyorsun, bambaşka bir mesele. Onun ayrıca böyle bir çok konuşmak lazım. Var kafamda birkaç şey ama bilmiyorum nasıl birileriyle iletişime kurup geçmek lazım. Peki şeyi soracağım. Siz bunu işe çevirmişsiniz ya. Bu biraz şimdi ben de burada görüyorsun işte. Sen de ne yaptık? Bir gün beraber olduk. Ne konuşacağız dedik. Sonra ayrıldık. Ondan sonra bölüm çektik. Öbür türlü çok şey olmuyor mu? Yani ne bileyim ben. Bir de sizin ben artık hani seni de öbür arkadaşları da yani Deniz'i ve Mert'i özellikle çok böyle muhabbetimiz de olduğu için iş dışında. Hani muhabbetleri çok güzel insanlar yani. Hani bırak onlar muhabbet etsin ve ben de ya ben bir podcast dinleyicisi olarak o taraftayım açıkçası.
Ya aslında şöyle biz konu başlıklarını belirleyip hazırlanıyoruz ama tabii ki araya doğaçlama da giriyor. Yani böyle skripte döküyoruz her dakika ne konuşacağımız belli gibi algılama. Şu anda gerçekten muhabbet ediyoruz. Hani ben sana kendimi anlatıyorum. Günlük hayatımda neler yapıyorum falan. Ama işte çok teknik bölümler de var Code Fiction'da. İşte Kubernetes falan ne bileyim işte mikro servisleşme falan onların daha backend teknolojisiyle ilgili şeyler de daha teknik konuştuk şimdiye kadar. Ya da ne bileyim işte SSR, SSG vesaire konuştuk frontend teknolojileriyle ilgili de. Daha teknoloji odaklı bölümlerde gerçekten hazırlanmak gerektiğini hissediyorum ben. Özellikle iş hayatımda yani günlük hayatımda kullanmıyorsam. Database teknolojileriyle ilgili bir bölüme katılmıştım geçen sezonda mesela ben. Açıp okumak zorunda kaldım çünkü hani günlük hayatımda database ile işim yok.
Evet onu çok iyi anlayabiliyorum. O ciddi bir hazırlık istiyor. Gene bile orayı bile çevirebilirsin. Ama tabii şu olmak zorunda ama işte muhabbet edebilmen için bir birikiminin olması gerekiyor. Bilmediğin bir sularda yüzmeye başladığında pek şey olamıyor. Şimdi o zaman Fatma sona doğru yaklaşıyoruz. Ben iki tane şey öğrenmek istiyorum. Bir tanesi front end tarafında kendini geliştirmek isteyenlere ne gibi tavsiyeler verirsin?
JavaScript öğrenmeden framework öğrenmeyin. React ya da Angular ya da işte Vue neyse JavaScript öğrenmenizi tavsiye ederim kesinlikle. Type bir dil nasıl olur bir bakın. Çünkü bakalım JavaScript'i öğrendiniz hadi onun type hali daha çok hoşunuza gider mi? TypeScript ile kullansam daha iyi olur mu? Oraya da bir bakın derim. Çünkü birçok şeyi daha standartize ediyor TypeScript tavsiye ederim onu. Hayır, bunu söyleyeceğim çok klişe olacak herhalde ama İngilizce öğrenmeyi de başa koyuyorum. Bu çok klişe oldu değil mi? Ama mecbur. Lütfen İngilizce öğrenin. Çünkü bütün kaynaklar İngilizce. Mesleğimiz bir yandan çok şükür ki global bir meslek. Yani artık bir de remote çalışmak o kadar yaygın. Şu anda burada oturup Amerika'ya çalışabilirsiniz. Silikon Vadisi'nde ve para kazanabilirsiniz yani. Dolayısıyla İngilizce bilmezseniz en başta bu size engel olur. Ne kadar iyi bir yazılımcı olursanız olun. İletişim önemli. İngilizce öğrenin. Ki kendinizi daha iyi geliştirebilin. JavaScript öğrenin. Sonra framework öğrenin. Her framework öğreneceğim diye kendinizi yormayın. Geçenlerde bir yıl oldu sanırım bir tweet görmüştüm. Kimin olduğunu hatırlamıyorum kusura bakmasın. Hiç React öğrenmedim çünkü bunun için kimse bana para ödemedi gibi bir şey yazmış. Gerçekten de doğru. İş dışındaki hayatınızın değerli olduğunu unutmayın. Bir şeyleri kaçırmayın yani. Eğer programlamanın temellerini biliyorsanız, JavaScript biliyorsanız zaten o framework öğrenmeniz de kısa sürecektir. Dolayısıyla sizi işe alan insan da bunun farkında olur ve size gereken o zamanı verir. Siz temelleri öğrenin yeter.
Bir de şöyle bir dünya var yazılımda bence. Çok böyle paradigma değişmediyse ki bence JavaScript frameworklerinde paradigma değişmiyor. Çünkü zaten tabanda JavaScript var. Hani şimdi Ruby biliyorsundur gidip Rust'la ya da Elixir ya da böyle ne bileyim C'ye gidersin. Bunlar birbirinden başka paradigmalara sahip programlama dilleri. Hani şey yapamam burada. Gene bile birbirini etkiliyor ama diyeceğim şu ki mesela JavaScript'te böyle gerçekten iyi bildiğin zaman neyin nasıl çalıştığını advanced bir seviyede bence gerisi hikaye oluyor. Yani vakit ayırıp gidip React öğrenmene ya da aa çıkmış hadi öğreneyim. Gene yap da vaktin varsa yap gibi düşünüyorum ben artık.
Aynen öyle.
Bir de şeyi söyleyeceğim.
Ben de kesinlikle sana katılıyorum.
Bu İngilizce meselesi çok önemli ve bu son günlerde bu yurt dışına çalışma işte şudur budur meselesi de var. Kendi podcastimde olduğu için iki kelam etmek isterim izninle. Bir şeyi çok güzel söyledin yani mecburen hani artık bunu söylemek istemiyorum İngilizce'den ama hala var ne yazık ki. Abi Türkçe kaynak var mı diye yazanlar var bana hani. Bizim yüzümüz artık Ruby ile eskidiği için yok demek de bir yandan can sıkıyor. Neden yok sorusu akla geliyor. Ama git İngilizceye bak demek de can sıkıyor. Bu soru niye geldi diyorsun. Bu saate kadar İngilizceyi en azından okuyabileceği şekilde öğrenmiyorsa kimin suçu? Şimdi burada o kadar çok şey var ki ama ben hani artık böyle suçlu aramaktansa oturup bir şekilde başlamak lazım. Eskiden şey derdim. En azından okuyup yazabilecek bir şekilde bir şeyler yap. Ama artık onu da geçti iş. Yani iş başka bir seviyeye geldi bence. Dinlemek, sesli bir şekilde soru sorabilmek, irtibatta kalabilmek. Ama en önemlisi maaş olarak bakmıyorum. başka insanlarla çalışmaya başladığın vakit başka bir kafa yapısına giriyorsun. Bu çok önemli. Bunun illa ana dil İngilizce olmak zorunda değil insanların. Ama farkındaysan iletişim kurdukları dil İngilizce. Ama herkes İngilizce konuşuyor. Niye ortak dil? Bu sefer başka bir kafaya giriyorsun. Aldığın paranın önemi yok. Alıyorsun zaten bir şekilde de. Ben bu şeye biraz karşıyım. Neden insanlar yurt dışında çalışmasınlar? Yani bu ne oluyor? Eğer onu yapamıyorsanız o zaman şirketlerinizdeki diversity'yi arttırın arkadaşlar. Yani şirket sahipleri. Madem Türkçe bilmeyen insanlar çalışsın şirketlerinize. O yüzden hani bu başka bir seviyeye götürüyor bence. Bu sefer yazılımcılarınız da mecburen İngilizce bilmek zorunda kalıyor ve kendilerini daha iyi geliştirebiliyorlar. Çünkü konferans dinleyebiliyorlar. Artık konferanslar online çünkü. Ve hani günceyi takip edebiliyorlar. Çok buraya takıldık kaldık bence ülke olarak gene. Ben uzağında duruyorum. Çok az yazılımcı takip ediyorum. Ama gene bir de soru cevap geliyor. Burada da olduğu gibi. Fakat abi bu böyle değil yani. Biz böyle bu iş bu şekilde olmaz. İngilizce evet değişmeyecek. Keşke değişse. Bir de bir şey daha var merak ettim. JavaScript'i çok güzel hallettik de. Bu frameworkler gelirken mesela gelmekte oluyor, devam ediyor. Bir şey oluyor, bu oluyor. Bugünlerde ne öğrenelim mesela? Bana ne tavsiye edersin?
Üç büyüklerin haricinde mi ne tavsiye ederim? Onları zaten herkes biliyor.
Üç büyükler derken? Beşiktaş, Fenerbahçe.
React, Vue, Angular işte.
Ben bunların dışında biliyorum.
Svelte geliyor.
Zaten hani biz Anadolu takımıyız diye böyle.
Ben de Eskişehir sporluyum evet.
Onu da diyebilirsin. Ya mesela üç büyükler de bu üç büyükler de hangisi?
Biraz şeye gidiyor bence frontend dünyası. SPA'lar, single page application'lar çok modaydı ya bu zamana kadar. Search engine optimization'ı karşılamadı. Dolayısıyla şimdi sanki single page application'lar login arkası projelere hapsoldu gibiler. Artık insanlar kullanıcı çekecekleri sayfalarda bu teknolojiyi kullanmak istemiyorlar. Dolayısıyla bunu nasıl çözeriz diye bizim sevgili web framework'lerimiz de çalışıyor. Angular'ın mesela Angular Universal'ı var, SSR. React'ın kendi server-side renderer'ı var. Aynı zamanda Next.js var. Next.js sadece SSR yapmıyor, aynı zamanda SSG de yapıyor bu static site generation dediğimiz işleri. Bunlar bence zaten geçtiğimiz yılda da bayağı popülerdi. Önümüzdeki yıllarda da popülaritesini koruyacaklar diye düşünüyorum. Özellikle SSG konusu çok sıcak ve gündemde ve kullanışlı bence. Dolayısıyla bir Next.js'e bakmalarını tavsiye ederim. Yani React'tan daha popüler olacak gibi görünüyor Next.js.
Next.js çok duyar oldum zaten. Duyuyordum da şimdi daha da çok open source projelerde etrafımdaki arkadaşlarım open projelerine falan duyar oldum. Gene server side rendering'e gidiyoruz değil mi? Böyle HTML.
Aynen öyle. SSG'de zaten şey ya, bir tane rendered HTML yani. Generated HTML. Eskiden şey yapıyorduk. About sayfası falan olurdu ya, böyle düz statik onu about HTML olarak yazıp verirdik ya. Onun otomatik üretilmişi gibi.
Bir frontend developer'da ne yapması lazım? Siz nelere dikkat edin?
Bir senaryo var case'de ve orada diyorum ki istediğin herhangi bir framework ile yapabilirsin ya da Vue JavaScript'te de yapabilirsin bunu diyorum. Dolayısıyla aslında kendi söylediklerimi de destekleyen bir şey. Yani framework agnostik olmaya çalışıyoruz. JavaScript biliyorsa, hatta junior'sa ve az biliyorsa bile, güzel biliyorsa, işte unit test yazmaya çalışmışsa, verdiğim tasarımı bir şekilde düzgün bir şekilde oturtmaya çalışmışsa, oraya emeğini koymuşsa, case'den sonraki technical interview'e geçiyorum aslında. Ondan sonra culture fit mi diye çok bakıyorum esasında, biliyor musun? Daha çok ne bildiğinden çok nasıl birisi olduğu, armut uyum sağlar mı, takıma uyum sağlar mı benim için daha önemli oluyor. Çünkü atla deve bir şey yapmıyoruz. Bence öğrenilecek şeyler bunlar. Ve ben her zaman yeni gelen arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla birisinin öğrenemeyeceğini düşünmüyorum. Çok çok zor atla deve bir şey yok dediğim gibi. Dolayısıyla culture fit olmasına daha çok önem veriyorum.
Ya bu culture fit meselesi, Zoom muhabbeti falan vardı, yazılımcılar vardı. Siz paraşütte nasıl, aralıkken neye dikkat ediyorsunuz dediler. Ben de şirket kültürüne bakıyorum dedim. Uygun değil mi falan diye. Nasıl bakıyorsunuz diye bir soru sorunca çok böyle, bence bir matematiği yok bu işin. Biraz böyle senin bir takımın var. Sen kendin, yani kendin derken seni de birileri almış oraya bir şekilde. Böyle devam ediyor. Yani bir kültür içerisinde büyüyorsun. Bir yere geliyorsun ve o kültür içerisinde öğrenip sezgilerinle hareket ediyorsun aslında. Ya kitaba göre bir şeyler var da bence, ama çok anlatamazsın. Ben de anlatamadım kendimi zaten, hani yani kara kaş kara göz diyemiyorsun. Böyle çok kelimeyle, nefes alışla, cevap verişle, birazcık sıkıştırdığındaki tepkileriyle bu çok rahat anlaşılabiliyor yani. Soru sormamasıyla, soru soramamasıyla.
Ya da sormasıyla.
Sormasıyla falan böyle... bir ton şey var aslında. Yani mesela sizin için de güzel bir konu. Çünkü siz kalabalıksınız. Siz derken hani çünkü çok başka yerlerden hani globalde çalışanlarınız var. Armut gibi büyük şirkette çalışanlarınız var. Trendyol'da çalışanlarınız var falan. Bu güzel bir konu olabilir yani sizin için. Ben de birilerini bulursam konuşmak isterim.
Beklentiyi karşılayabildiğim için de sevindim. Çok sağ olup davet ettiğiniz için. Benim için de çok güzel dakikalar oldu.
Bugün Fatma Tanrı Sevdiği dinledik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.